Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 8.
İngiliz'e gözü ilişti. Herif gözlerini kısarak kendilerine bakıyor, sanki konuşulanları anlamaya çalışıyordu. Kamil Bey, Sir Henry'yi birden sirklerin vahşi hayvan terbiyecilerine benzetti. Sanki kırbacını şaklatarak kendilerini zorla oynatıyor, iyice alıştırdıktan sonra gösterecekleri hünerlerden kaç para kazanacağını kestirmeye çalışıyordu. Kamil Bey kaşlarını çatarak Sabriye'nin gözlerine dik dik baktı. ''Sana fenalıkları dokunur diye korkuyorum.'' ''Kimin?'' ''İngilizlerin.'' Sir Henry, topraklarını satarsa başka faydalar da göreceğini söylemişti. ''Demek satmazsa bunun tersi. Zarara uğrayacak.'' Düpedüz şantajdı bu. ''Ne gibi fenalık söz gelimi?'' ''Senin haberin yok enişte. İstanbul'u işgal edecekler bunlar yakında.'' ''İstanbul'u mu?'' Zaten işgallerinde değil mi İstanbul? Yeniden asker çıkaracaklarmış, %100. O zaman belki kan gövdeyi götürecekmiş İstanbul'da. Minlediklerinin ne olacağı bilinmezmiş. Satın ne olur. Takışmayın bu heriflerle. Boşuna üzülüyorsunuz Sabriye. Bir yanlışlık var bu işte. Bunlar topraklarımı Musul'da sanıyorlar. Oysa Musul'da bir karış toprağım yok benim. Ya, Kerkük'tedir Selim Paşa'nın çiftlikleri. Kerkük, Musul'dan 200 kilometre uzaktadır. Söylemediniz mi? Söyledim. Anlayamadı mı acaba? Söyleyeyim mi bir daha? Hayır, bırakın. Söyleyeceğim. İstemiyorum başınız belaya girsin. Korkunçmuş bunların düşmanlığı. Babam dedi ki, kurtuluş yoktur, dedi. Dünyada ayak basacak bir karış toprak bulamazmış İngiliz düşmanları. Kamil Bey, aslında satmak istediği toprakları çocukça bir anda satmayacağım diyerek kızıyla karısını tehlikeye düşürmekte olup olmadığını araştırır gibi omuzu üzerinden ürküntüyle masaya baktı. Enişte Bey anlatıyor, Nermin çenesini ellerinin üstüne dayamış dinliyordu. Dış görüntüdeki rahatlığa rağmen karısının tehlikede olması duygusunu bastıramadı. Eve dönünce Enişte Bey'in uzun uzun neler anlattığını karısına sordu. Musul'daki toprakların İngilizlere satılmasındaki faydaları sayıp dökmüş. Kocasının inadını kırmak için yardımını istemiş. Karışmam işine ben dedim. İnanmadı. Halamın çok üzüleceğini söyledi. Halamın hatırı için sizi satma işine yatırmalıymışım. Bir an durakladı. Dahasını ister misin? Rüşvet bile teklif etti enişten bana. Ne rüşveti? Eğer satışa razı edersem yüzük alacak bana. Sabriye'ye aldığının eşi. Kaçabiliyor musunuz? 5.000 lira. Benim sizin dediğim, seni razı edemezlerse İngilizleri darıltacaklarından korkuyorlar. İşlerinin bozulacağından. Kamil Bey soluğunu keserek büyük bir sakınca yoksan neden satmıyorsunuz diye sormasını bekledi. Hadi geliyor musunuz Ayşe'ye bakalım. Nermin de bu söz bütün konuşmaların bittiğini anlamına geliyordu. Kamil Bey karısını kucakladı, minnetle öptü. Sanki çoktandır yakındığı bir şey vardı da nihayet istediğinin müjdesini getirmiş gibi fısıldadı. Hiç meraklanma sevgilim. Yakında çıkıp gidiyoruz buradan. Nereye? Nereye olacak? Kendi evimize. Serence Bey'deki konakla Çengelköy'ündeki yalı yanmış, arsaları bile satılmıştı. Evleri olmadığı için burada oturduklarını bildiği halde Nermin bu evin nerede olduğunu artık merak bile etmedi. Kamil Bey neredeyse dağılacak gibi her yanından ayrı gıcırtılar gelen paraşolla Üsküdar'dan bağlar başına çıkıyordu. Düşünüp taşınmış, hesaplamış, uygun bir ev bulup döşemeye gücü yetmeyeceğini anlayarak anneannesinden kalan bağlar başındaki köşkü hatırlamıştı. Köşk daha babasının sağlığında haraptı. Bir ara selamlık onarıldı mı yoksa onarılması mı düşünüldü birazdan görecekti. Avukat anahtarları verirken bekçinin 2 yıl önce öldüğünü, o zamandan beri uğramaya vakit bulamadığını, satılması için bir emlakçıya bırakıldığı halde müşteri çıkmadığını söylemişti. İster misiniz söküp götürmüşler, köşk değil, kümes bile kalmamış olsun. Arabacı kırbacını şaklatarak sıska hayvanlarını haydalıyor, yokuş gittikçe dikleştiği için Kamil Bey koca gövdesinden adeta utanıyordu. Mezarlık uzayıp karanlıklaşmada karşı sıradaki ahşap evler gittikçe küçülüp seyrekleşmekteydi. Kamil Bey karısıyla kızını buralardan geçirip bağlar başındaki harap köşke nasıl götüreceğini, orada nasıl barındıracağını düşünerek kaygılandı. parasızlığın ne kadar umut kırıcı bir şey olduğunu şimdiye kadar hep aklıyla bilmiş, böyle yaşayışında hiç denememişti. Yoksul insanların varlıklılarla neden aynı olaylar karşısında aynı düşüncede, duyguda, davranışta olamayacaklarını şimdi daha iyi anlıyordu. Yoksulluk umut kırıcıydı. Umudunu yitiren her şeyini yitirmiş olur. Sözü doğru ise yoksulların duyacakları bunaltının hele çok sürer, hele başkalarının sorumlulukları da binerse ne kadar dayanılmaz hale geleceğini şimdi bu eski arabanın diş gıcırtılarına benzeyen sesleriyle sarsılırken gerçekten anlıyordu. Oysa parası yoktu ama gene de hatırı sayılır büyük zenginlerdendi. Belki de duyduğum korkulu şeyler bile asıl gerçek değil. Çünkü benim için bu durumdan kesin umutsuzluk daha söz konusu olamaz diye geçirdi aklından. Köşkü gözünün önüne getirmeye çalıştıkça ağaçları, orman kadar kalabalık, çok büyük bahçeyi, suyu kesilmiş büyük havuzları, dibi görünmeyen derin kuyuları, yıkık duvarları hatırlıyordu. Köşkün oturulamaz halde olduğuna emindi. Selamlığa yerleşmeyi tasarlamıştı. Hiç hatırlayamadığı, belki de hatırlamak istemediği için hatırlayamadığı selamlığa nasıl yerleşeceği üzerinde hiçbir fikri yoktu. Yerinde görürüm, ne yapacağımı orada kararlaştırırım diyerek çıkmıştı yola. Bina çok eskimişse kaça onarılır? Eşyalar kullanılabilir gibi değilse Şubat ortalarından Mayıs'ı tutabilecek için gerekli sobalar, odun, kömür kaç paraya, nereden sağlanır? Dondurucu soğuğu iliklerinde duyarak kalın paltosuna sarındı. Ne olursa olsun enişteden, haladan para istememeye kesinlikle karar vermişti. İstemeyecekti de ne yapacak? Orasını bilmiyor, düşünmeye de yanaşmıyordu. Belki okul arkadaşlarının varlıklarına, uzak akrabalarına, baba dostlarına başvuracaktı. Avukat bazı hisseli arsaların satışı imkanından söz etmişti. Veririm yok pahasına. Yok pahasına verilince alıcı bulunur elbette. Arabadan kapının önünde indi. Arabacıyı savdı. Bulunduğu yerden köşkün üçüncü katlarıyla damı görünüyordu. Kiremitler uçmuş, saçaklar sarkmış, pancurların bir kısmı kopup düşmüş, camların birçoğu kırılmıştı. Buna karşılık sokak üstündeki yüksek duvarlar, arabaların girip çıkması için epeyce büyük tutulmuş kapı sağlam gibiydi. Selamlık kapının solundaydı. Onun da badanası bozulmuş, pancurları kavşamıştı. Kancasından kurtulup sarkan su uluğuyla çarpılmış soba borusu bakımsızlığını gösteriyor, genel görüntüsü güvensizlik veriyordu. Kamil Bey, imkansız burada barınmak. Peki ne yapacağız diye içinin içinden irkilip ürküntüyle gözlerini kırpıştırdı. Belli bir şey, içeride görecekleri burada barınma umudunu büsbütün gülünç hale getirecekti. Çevresine korkuyla bakarak bir an savuşmayı tasarladı. Sonra bakmadan dönmenin aptallık olacağını düşünerek isteksiz yürüdü. Kapıdaki kocaman asma kilidi görünce avukatın anahtarları verirken söylediklerini hatırladı. Bekçi ölünce mahalle imamı bir asma kilit takmış kapıya. Anahtarı da Mahir Paşa Köşkü'ne bırakmış. Hatırladınız mı böyle bir komşu? Kamil Bey, Mahir Paşa'yı değil, oğlu Fuat Bey'i hatırlamıştı. Fuat Bey kendisinden 4 yaş büyüktü. Galatasaraylıydı. Çok okur, galiba şiir bile yazardı. Beraber ava giderler, kürek çeker, boks yaparlardı. İstanbul'daki İtalyan Büyükelçiliği müsteşarının güzel kızıyla 1900'de evlenip Avrupa'ya yerleşmişti. 1906'da Fuat Mahir Bey'in başına hiç beklenmez bir büyük felaket geldiği duyuldu. Karısı bir başkasını severek 6 yaşındaki kızını alıp gitmiş, o zamandan beri de Fuat Mahir Bey'i gören olmamıştı. Kamil Bey bu yakışıklı çocukluk arkadaşının uğradığı hakareti ne zaman hatırlasa dehşete yakın bir ürküntü duyuyordu. Gene aynı ürküntüyü duyduğu için duvarın dibinden çekinerek yürüdü. Köşeyi döndü, kapıya isteksiz yaklaştı. Çıngırağın halkasını tuttu, bir an durakladı. Geçenlerde rastladığı okul arkadaşlarından birinin o felaketten sonra gören yok dediğini hatırlayarak halkayı çekti. Zilin çalmasıyla kapının açılması bir olmuş, karşısına hiç beklemediği biri, bir kadiri dervişi çıkmıştı. Başında kara taç, kara sarık, sırtında kara cübbe, belinde kara taşlı kemer vardı. Kara sakallı, neredeyse göbeğine inecekti. Önce dalgın, uzak bakmış, sonra tanımaya çalışarak kara gözlerini kırpıştırmaya başlamıştı. Kamil Bey karşısındakinin Mahir Paşa'nın oğlu Fuat Bey olabileceği şüphesiyle irkilmişti. Hayır, zevkli giyimleriyle 1900'lerde başkentin yerli yabancı bütün şık delikanlılarını arkasında sürükleyen Fuat Mahir olamazdı bu derviş. Kamil Bey, Kamil, nereden çıktınız? Fuat Bey, siz misiniz kardeşim? Kucaklaştılar. Kamil Bey ayrılıp bakmaya cesaret edemiyordu. Fuat Bey geri çekilerek yol verdi. Buyurun. Girmeyeyim. Bizim köşkün anahtarını. Evet, bize bırakmış İmam Efendi. Yalnız mısınız? Evet. Girin öyleyse. Birer kahve içelim. Mersi, rahatsız olmayın. Girin girin. Kim bilir nereye koydular. Arayacağız. Geçin şöyle. Alındığı oda sıcaktı. Kamil Bey yalnız kalınca çevresini gözden geçirdi. Duvarlarda çeşitli tarikat taçlarının resimleriyle çeşitli yazı levhaları asılıydı. Bunların en büyüğü, herhalde en değerlisi, Kadiriliğin piri İsmail Rumi'nin adını taşıyordu. Resimlerden biri Rufai Arması, birisi Resul Kapısı'ydı. Raflarda Rufai Şişleri, Rufai Gülü, Şifa Topuzu, Meydan Aynası, Dergah Çırağı, Şifa Tasları, Birkaç Keşkül, İşlemeli Buhurdanlar, Gülepdanlar, Kudümler, Çalpareler, bir tane üstü yazılı teber, çok değerli olduğu anlaşılan 40 budak dünya güzeli denilen şamdan vardı. Yerlere geyik, tiftik, koyun gibi çeşitli hayvanların postları serilmişti. Raflardan biri meşin kaplı kitaplarla doluydu. Bunlardan bir tanesi el yazma bir kitap sedirde açık duruyordu. Gençliğinde güreş tutan, boks yapan, iyi ayak topu oynayan, eskrimde Avrupa'nın en ustalarıyla başa çıkan, zengin, güçlü, yakışıklı olduğu kadar da uçarı, hovarda, birkaç batı dilini ana dili gibi bilen Fuat Mahir, nasıl bir kıyametten geçerek bu kadar değişmişti. Şekerli yaptım kahvenizi Kamil Bey. Hava soğuk, iyi gelir. Yanlış mı düşündüm? Rica ederim, zahmet oldu. Rahatsız ettim. Okuyordunuz. Değeri yok. Kamil Bey, ayıp bir şey yapıyormuş gibi utançla gözlerini duvardaki levhalarda, raflardaki öteberide gezdirdi. Gülümsemeye çabalıyordu. Şaştınız değil mi Kamil Bey kardeşim? Beni görünce, ne oldu buna dediniz? Yok, hayır. Anlıyorum. Zor. Çok zor. Hiç beklemediğimiz felaketlere uğradık. Memleket, hepimiz. Evet. Fuat Mahir bir an duraklamış, belli ki bir şey söyleyecekken vazgeçmişti. Gözlerini utançla yere eğdi. Çoktan beri mi buradasınız? Neredeydiniz savaş yıllarında? Yeni geldik. Niyetimiz buraya yerleşmek. İmdat istediğini sözünün yarısında fark ederek tutuklaştı. Bitişi. Bundan sonrasını büsbütün zor söyledi. Sizi burada bulduğuma sevindim. Komşu olacağız. Ne kadar iyi. Ama bilmem ki. Ben artık makbul bir komşu sayılır mıyım? Dünya ile ilintimi kestim. Hayır, doğrusu kesmeye çabalıyorum. Başıma gelenler, bir an gözlerini yumdu. Savaş yıllarından sonra başımıza gelenler. Oturup düşündüm. Ya silahlanıp Anadolu'dakiler gibi dağa çıkmalı ya da dervişliğe sığınmalı dedim. Çok güçsüz bir insan olduğumu karar verdikten sonra anladım. Benimkisi düpedüz kaçaklıktır. Rica ederim. Kaçaklıktır. Olsun. Gitgide hiçbir utanç, hiçbir olay beni sarsmıyor. Dünya ile arama bir kara cübbeyi germeye uğraşıyorum. Mümkün mü? Göreceğiz. İnsanoğlu gücünün yetmeyeceğini kestirdiği yerde çabalarsa alçaklık eder. Önceleri bu kılıkla sokağa çıkmayı göze alamıyordum. Bavulda taşıyordum. Tekkelere giderken bu ıvır zıvırı bir ara memleketten büsbütün basıp gitmeyi düşünmedim değil. Çekersin tetiği, pırr der uçarsın. Gücüm yetmedi. Ölmeye gücüm yetmedi de, inanır mısınız, bu kılıkla sokağa çıkmaya yetti. Şimdi rahatım. Elimi göğsüme götürüp bir hu çekiyorum yürekten. Derviş baba diyorlar. Seviniyorum. Tarikatlar üzerinde durdunuz mu? Az çok. Hayır. Ayıramaz mısınız dış görünüşten kimin hangi yolda olduğunu? Sanmam. Ben aslında kadiriyim. Ayrıca Rufailiye de heveslendim. Bu üstümdekiler Rufai giyimidir. Akşama doğru tabutçular içindeki sandıkçı Şeyh Ethem tekkesine gidecektim. Engel olmadım ya, çok üzülürüm. Neye engel olacaksınız? Akşama gideceksin. Gitsem ne yapacaktım? Bir köşeye oturup tek başıma düşünecektim. İnsan bir kere tek başına kalmaya görsün. Nerede olsa tek başınadır. Meydan savaşında bile. Gözlerini kapayıp bir zaman sustu. Özür dilerim. Daldım elimde olmadan. Sesini yalvarır gibi alçalttı.
Ayrım sonu.